Sayın Başkan, Sayın Akademi üyeleri, Sayın konuklar, hepinizi öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. Bugün burada bulunmak benim için çok önemli. Canan Hocam'ın da bahsettiği gibi 2015 yılında BAGEP ödülü aldım. Yakın zamanda da akademinin üyesi olma onuruna eriştim. Bugün de böyle bir oturumda davetli konuşmacı olmak hakikaten benim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Bugün sizlere aslında 2015 yılından bu yana yaptığım çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Ben mikro elektromekanik sistemler üzerine çalışıyorum. Bunların daha çok biyomedikal uygulamalarıyla alakalı olarak. Çalışmıyor herhalde. Şöyle geçeyim. Benim çalışma alanlarım... Bir sorun var mı? Bakayım. Evet, çözdüm galiba. Biyomedikal sistemler, mikro akışkan sistemler, kısmen implantlar, enerji üreticileri ve tabii doğal olarak bunlar için gerekli analog ve dijital elektronik devreler. Bugün özellikle şu hücre ayrıştırma ve kokleer implantlarla ilgili konuşmak istiyorum. Geniş bir araştırma grubumuz var, beraber çalıştığımız. Çok farklı mikrosistemler geliştirdik. Biraz örnekler vereceğim. Bir başka gurur kaynağı da burada yaptığımız çalışmalardan bir tanesi spin-off bir şirket olarak sabah oturumunda Özlem Hocam'ın bahsettiği bu kanda başı boş dolaşan kanser hücrelerinin yakalanmasına yönelik olarak çalışıyor ve İngiltere merkezli bir spin-off şirket. Bugün İstanbul'da, Ankara'da ve yurt dışında farklı laboratuvarlarda farklı kanser hastaları üzerinde klinik testler yapılıyor. Ürünleşme aşamasına gelmiş. Tabii bu mühendis birisi için çok büyük gurur kaynağı. Laboratuvarda yapılan şeyler sadece araştırma olarak değil, aynı zamanda ekonomiye de dönecek bir çalışma haline geliyor. Bu biyomedikal mikrosistemlere baktığımız zaman aslında çoğunuz biliyorsunuzdur, çok kısa örnekler vermek istiyorum. Yani işte implantlardan mikrototal analiz sistemleri dediğimiz işte kandaki bir takım parametrelere bakarak tanı ve teşhis için kullanılabilecek sistemlere dair çok farklı uygulamaları var. Mesela şu benim en sevdiğim, en ilginç uygulamalardan bir tanesi özellikle endoskopiden korkan benim gibi insanlar için hap şeklinde endoskopi cihazı. İçinde tamamen işte mikro elektromekanik bir sistem var. Dışarıdan manyetik alanla kontrol edip mide içinde, vücut içinde bir diğerlerin fotoğrafı çekilebiliyor. Sonrasında da disposable olması güzel bir özellik. Yani bu aralar üzerine çok yoğun çalışılan konulardan bir tanesi. Günlük hayatta gördüğümüz mesela bu şeker ölçüm sistemleri aslında bu biyomedikal mikrosistemlerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Yine pacemaker'lar güzel bir örnek. Benim araştırma laboratuvarımda bunlarla ilgili çok farklı çalışmalar var. Dönem içinde hücre ayrıştırma, hücre sayma alanlarında çalıştık. Özellikle DNA sensörleri, CMOS tabanlı, elektronik devre tabanlı DNA sensörleri üzerine çalışmalarımız oldu. Elektroforez ve bakteri sensörleri üzerine çalışmamız oldu. Bu mikro kanallarda droplet oluşturup, damlacıklar oluşturup, içine hapsettiğimiz hücrelerle ilaç analizi yapma üzerine çalışmalarımız oldu. Yakın zamanda, yani yakın zaman dedim tabii 5 sene önce, ERC'den bir fonlanan bir proje kapsamında tamamen vücut içine gömülü kokleer implantler üzerine çalıştık. Ve tabii bu özellikle kafa travmalarında beyin üzerindeki sinyalleri ölçmek üzerine, kortikal spreading depolarizasyon ölçümüne yönelik neural probe'lar üzerine çalışmalarımız oldu. Tabii bunların hepsinden bahsedecek vaktim maalesef yok ama bu kısa vakit içinde özellikle iki tanesiyle ilgili geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk kısımda hücre ayrıştırma sistemlerinden bahsedeceğim. İkinci kısımda da ERC tarafından desteklenen kokleer implantlar konusunda konuşacağım. Hücre sistemetrisi, hücrenin özelliklerini ayrıştırabilmek tabii önemli bir araştırma konusu. Burada hücreleri ayrıştırırken boyuttan başlayıp işte üzerindeki antijen ya da protein ekspresyonuna kadar çok farklı özelliklere bakıyorsunuz. Uygulamaya yönelik olarak bunlardan birkaçına ya da bir tanesine fokuslanmanız gerekebilir. Tabii elektronik mühendisi olarak benim ilgilendiğim ana konu yapabiliyorsak burada özellikle elektriksel taraftan gidebilmek. Çünkü hücreler arasındaki minimal kapasitans ya da rezistans değişimlerini ölçebilecek teknolojiye sahibiz, bilgi birikimine sahibiz. Bunlarla ilgili bir ayrıştırma yapabiliyorsak tabii ki bu bir avantaj. Literatürde aslında uzun zamandır çalışılan bir konu. Burada mesela Mehmet Töner hocamızın Amerika'da yaptığı bir sistemin fotoğrafı var. Yani burada hastadan alınan kan örneğinde kanser hücrelerini ayrıştırmaya yönelik bir sistem. Bizim alanımızda öncü çalışmalardan bir tanesi ve benim çalışmalarıma da ilham veren konulardan bir tanesi. Burada Mehmet hocamızın yaptığı sistemde aslında mekanik sütunlar var. Bunların içinde hücreler çarparak ilerlerken yüzeyler aktive edilmiş. Aradığınız kanser hücresini yakalıyorsunuz. Sonrasında tepeden bir mikroskop yardımıyla ve boyama kullanarak hücreleri tek tek sayıp ayrıştırabiliyorsunuz. Aslında hücre ayrıştırma ve algılama alanına baktığınız zaman çok farklı yönler var. Yani işte mekanik olarak ayrıştırabilirsiniz, elektriksel ayrıştırma yapabilirsiniz, manyetik yapabilirsiniz. Algılamada yine burada işte Mehmet Hoca'nın yaptığı gibi optik bir sistemle algılama yapabilirsiniz. Ama biz hep elektronik taraftan gidebilir miyiz diye çalıştık. Burada yakın zamanda tamamladığımız bir TÜBİTAK 1003 projesindeki benzer bir hedefe yönelik ayrıştırma sisteminden örnek veriyorum. İşte kan örneğini alıyorsunuz diyelim. Şu kısımda sadece elektrik sinyalleri kullanarak, hücrenin elektrik özelliklerine bağlı olarak aradığınız hücreleri bir tarafa yönlendiriyorsunuz, istemediklerinizi bir tarafa yönlendiriyorsunuz. Aradığınız hücreleri de bir anlamda mikroelektromekanik tartıyla tartarak, frekans değişimine bakarak işte kaç tane yakaladınız onu saymaya çalışıyorsunuz. Ve sonunda da yine bir elektronik sistem var bütün bunları kontrol eden. Ayrıştırdığınız hücreleri de dijital olarak sayıp kaç tane var, hangisinden ne kadar var onu görmeye çalışıyorsunuz. Burada şu kısım mesela ilginç alanlardan bir tanesi, hücrelerin sadece elektriksel özelliklerine bağlı olarak ayrıştırma yapmak. Bundan biraz bahsedeyim. Yani bu arada bu çipin üretilmiş halleri burada. Gördüğünüz gibi aslında kapladığı alan çok ufak. Bunu bir holder'a entegre edip, sıvıyı içine gönderip bütün bu sistemin realize olmasını sağlayabiliyorsunuz. Özellikle şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada aslında olan şey, hücrelerin elektriksel özelliklerine fokuslanıyoruz. Ve bu hücreler aynı misketler gibi düşünebilirsiniz. Bir kısmı porselenden olur, bir kısmı camdan olur, bir kısmı daha büyüktür, daha küçüktür. Buna bağlı olarak elektriksel özellikleri birbirinden farklıdır. Ve bunun bir faydası var, o da şu, dielektroforez denilen bir yöntem. Elektroforeze benziyor ama biraz farklı. Eğer uniform olmayan bir elektrik alan altında bu misketlere elektrik alan uygularsanız üzerlerinde bir kuvvet görüyorlar. Ve bu kuvvet tamamen hücrenin boyutuna, elektriksel özelliğine ve ortama bağlı. Yani bu misket dediğimiz şey aslında burada hücre. Ve daha da güzeli, birbirinden farklı boncukları, misketleri ya da hücreleri bu özelliklerini kullanarak birbirlerinden ayrıştırmanız mümkün. Bununla ilgili literatürde çok çalışmalar var. Hatta böyle bir grafik de hazırlamışlar. Bakın burada uyguladığınız elektrik alanın frekansına göre işte tümör hücreleri belli bir frekansla tepki veriyor diyelim. Normal kan hücreleri belli bir frekansla tepki veriyor. Teorik olarak kanda dolaşan kanser hücrelerini birbirlerinden bu şekilde ayırmanız mümkün. Ama bugün literatürde bununla ilgili çok çalışma olmasına rağmen bir ürün henüz yok, piyasada yok. Çünkü bunun kendine has bir takım zorlukları var. Biz bunlara fokuslanmaya çalıştık. Yani bu zorlukları nasıl aşabiliriz, nasıl etkin hale getirebiliriz? Burada yaklaşık 4 sene önce başladığımız bir çalışmanın örneklerini görüyorsunuz. Bu tepeden bir mikro kanalın görünümü aslında. Buradan hücreleri gönderiyorsunuz. Hücreler buradan bu tarafa doğru giderken ortada V şeklinde duvarlar var. Hücreleri yan duvarlara yönlendiriyor. Burada da o elektrik alanı uyguladığımız, düzenli olmayan elektrik alanı yarattığımız elektrotlarımız var. Ve bunlar belli bir frekansta voltajla çalışıyor. Sonuçta buradan hücreler yan duvardan giderken sizin daha önce karakterize ettiğiniz kanser hücreleri bu bölgelerde tutuklanabiliyor, hapsolabiliyor. Diğerleri akıp geçmeye devam ediyor. Burada bir MATLAB simülasyonu var mesela. İşte eğer aradığınız hücre, sensitive hücre diyelim şimdilik buna, duyarlı hücre diyelim. Normal akıp geçiyor, problem yok. Ama dirençli hücre sizin verdiğiniz elektrik alanla ilgili olarak kenarlarda hapsolmaya, tutuklanmaya başlıyor. Bu da bu çipin üretilmiş hali. Yani yaklaşık 1,5 santime, 0,5 santim. İşte az önce bahsettiğim V şeklinde duvarlar burada mevcut, elektrotlar burada mevcut. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Uygulaması nedir? Yani az önce aslında biraz ipucu olduğu gibi, yani duyarlı ve dirençli hücre. Kanserde özellikle işte kemoterapi bazen işe yaramayabiliyor. Neden? Hücreler bu ilaca tepki vermeyebiliyorlar, dirençli olabiliyorlar. Bazılarında da duyarlı oluyorlar. İşte bunu fark ettiğiniz zaman yeni bir terapiye başlamak, küre başlamak zaman kaybettirici ve hasta için zorlayıcı olabiliyor. Bunu engelleyecek bir şekilde eğer siz hastadaki hücrenin ilaca duyarlı ya da dirençli olduğunu baştan söyleyebilirsiniz, tedaviyi yönlendirmek, kişiselleştirmiş tedavi yapma şansınız olabiliyor. Bu da aslında ilk başta bahsettiğimiz o misket örneğine çok benzer bir şey. İlaca dirençli hücrelerin, ya ben tabii mühendis jargonuyla konuşuyorum, belki tam doğru ifade edemiyor olabilirim tıbbi olarak, ama temelde yüzeylerinin duyarlı hücrelerden farklı olduğunu, buna bağlı olarak da elektriksel özelliklerinin farklı olduğunu söylüyor bize. Bu çoklu ilaç direnci denilen olay aslında hücrenin çeperinde olan bir takım aktivitelerden kaynaklanıyor ve hakikaten bunun ilk başta algılanması çok önemli. Neden? Doğru tedaviyi belirlemek istiyoruz. İyileştirme sürecini hızlandırmak istiyoruz. Bakın burada bir örnek var. Bunlar KB-162 lösemi hücreleri. Çoklu ilaç dirençli olanlar, normal olanlar. Yani morfolojik olarak hiçbir farkı yok. Mikroskop altında ayrıştırma şansınız yok. Ama bunların elektriksel özelliği farklı ve bunu doğru frekansta bizim bahsettiğimiz kanaldan geçirirseniz dirençli olanları yakalayıp ayırma, duyarlıların akıp gitmesine izin verme şansınız oluyor. Burada bir video var. Bu videoda aslında, umarım başlamıştır, evet. Kanal şu yönde, akış bu yönde gidiyor. Hücreler floresanla boyanmış ve akış altında ilerliyorlar. Bakın, biraz şimşek çakar gibi gidiyorlar. Henüz düşük voltaj var. Bu voltajı arttırınca yandaki elektrotların bu hücreleri yakalamaya başladığını, tutukladığını göreceksiniz. Şimdi birazdan 10 volta çıkacak bu. Bakın tutuklanmalar başladı. Hatta bir yerden sonra doygunluk seviyesine ulaştığı için fazla gelen hücreler akışa devam ediyor. Bu şu demek, ben o frekansı kontrol ederek imatinib dirençli olan KB-162 hücrelerini yakalayabilirim. Bunun bir adım ötesi duyarlı ve dirençliyi ayırmak. Burada da başka bir video göstereceğim size. Burada 1'e 100 oranında dirençli ve duyarlı hücreleri karıştırdık. Duyarlı hücreleri yeşil floresan filtresi altında görünebilecek hale getirdik. Dirençli hücreleri kırmızı floresan filtresi halinde. Burada real time, yani gerçek zamanlı bir video göreceksiniz. Kırmızı ve yeşil filtre değişiyor düzenli olarak. Görmemiz gereken kırmızıda kenarda yakalanmış hücreleri görmek. Bunlar dirençli olanlar olacak. Yeşil filtreyle baktığınız zaman ise ortanın temiz olması ya da yani görünen hücre varsa bile onların akıp gittiğini görmemiz gerekiyor. Bakın kırmızıda tutunmalar başladı şu kısımlarda. Yeşile geçiyorsunuz, temiz. Yani arada tutunanlar olsa bile sonrasında akıp geçiyorlar. Ve 1'e 100 oranında 100 tane duyarlı hücre varsa bir tane dirençli hücre var ve ayırt edebiliyorsunuz. Bu özellikle kişiselleştirilmiş terapi için önemli bir adım olarak gördük. Az önce bahsettiğim spin-off firmanın aslında ilk çıkış noktası burası oldu. Bundan sonra kanda dolaşan kanser hücrelerine evrildi. İlk bahsedeceğim çalışma buydu. Dediğim gibi diğer çalışmamızda bugün kısıtlı zamanda sizlere aktarmaya çalışacağım kokleer implantlar konusu. Bu çalışmaları biz 2011 yılında başladık ama BAGEP ödülünü aldıktan sonra özellikle hızlandı. 2016 yılında da ERC projesi aldı. Orada çok geniş bir ekip oluştu ve çalışmalar bu sayede daha çok hızlanabildi. Önümüzdeki aylarda proje bitiyor. Yeni projelerin başvurusundayız. Bu projeyi de Flamenco diye adlandırdık. Bu da aslında İngilizcesinden Fully Implanted Autonomous Cochlear Implant'ten geliyor. Bu tip müzik terimleri vermeyi seviyoruz grupta projelerimize. İlk yola çıktığımızdaki hedefimiz aslında bu videodaki sistemdi. Daha, yani bundan 6 sene önce projeye başlarken şunu yapacağız dedik. Burada sağlıklı bir kulağın çalışma prensibini görüyorsunuz. Dışarıdan gelen akustik sinyal öz çekiç üzengi üzerinden kokleye iletiliyor. Kokleanın içinde böyle ufak tüycükler var. Bunlar titreşimi alıyor ve orada bir elektrokimyasal reaksiyon oluyor ve sinirler uyarılıyor. Bu tüycüklerin olmaması halinde işitme kaybı oluyor. Özellikle çocuklarda bu ciddi bir sorun çünkü konuşmayı öğrenmeyi de etkiliyor. Bugün kullanılan standart yöntem aslında dışarıda bir mekanizma var. Bu bir aynen mikrofon ve radyo gibi davranıyor. Aldığı sinyali kodluyor. Kafatası içindeki ameliyatla konulmuş olan elektroda iletiyor. Elektrot da sinyali taşıyıp kokleanın içinde o tüycüklerin bulunduğu yerdeki sinirleri uyarmak için kullanılıyor. Ama bu sistemin bir takım sıkıntıları var. Ne gibi? Her gün mesela bunun pilinin değişmesi gerekiyor. Çok ciddi bir pil tüketimi var. Her gün pil değişmek zorunda. Ses kalitesinde bir takım sıkıntılar var. Müzik dinlemek çok zor olabiliyor. Özellikle gençler ve çocuklar için bu parçayı kullanmak sorunlu. Yani hem sosyal açıdan, estetik açıdan pek kullanmak istemiyorlar. Bir de yani cihaz pahalı. Yani yanılmıyorsam en son işte 15-20 bin dolar mertebesindeydi. Çocuk oyunu oynarken kırabiliyor, düşürüp kaybedebiliyor. Bu aileler için özellikle sıkıntı yaratabiliyor. Bizim buradaki amacımız bütün bu sorunları çözecek, tamamen kafatası içine gömülü bir sistem geliştirmekti. Bu sistemde de aslında biz cihazı orta kulağa yerleştiriyoruz. Orta kulakta ilk hedefimiz bu kulak zarı üzerine koymaktı. Birazdan bunun içini göreceğiz. Akustik sinyali algılayan bir sensör var. Bu bir elektronik devreden geçiyor. Gene bizim tasarladığımız ve kokleadaki sinirlere standart bugünkü kokleal elektrotlarda kullanılan elektrotlarla iletilmesini planlamıştık. Ve burada bir adım ötede de aslında akustik sinyali sistemi şarj edip buradaki pili, deri altına saklanmış olan pili şarj etmek. Dolayısıyla günlük pil değişimi ihtiyacını elimine etmekti. Sisteme bakarsanız aslında şu kutunun içinde orta kulaktaki ya da kokleanın içindeki tüycüklere benzeyen yapılar var. Biz aslında onları benzetiyoruz. Bunların her biri bir tremplen yapısı, titreşiyor, piezoelektrik. Titreştiği frekansta sinyal üretiyor. Ürettiği frekans elektronik devreden geçip kokleada uyarması gereken siniri uyarıyor. En tepedeki bölge özel rezerve edilmiş bir bant, 4 kHz. Bu da enerji harvester, yani enerji üretici gibi kullanılıyor. Hasta kulaklıkla gece yatarken o frekanstan yüksek tonlu bir ses dinleyip pili şarj etsin diye düşünmüştük. 4 kHz'i neden seçmiştik? Çünkü orta kulak, bu şey dış kulak yolunun aslında en az atenüasyon yarattığı bant. Oradaki sinyali daha rahat içeri taşıyabiliyorsunuz ve o bandı günlük dinleme zamanında kapatıp sadece şarj için kullanma şansınız var. Burada aslında çok farklı teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor. Bu işte ufak tüycükleri yapmak, elektronik tüycükleri yapmak bir sorun. Neden? Yeteri kadar enerji üretmesi gerekiyor bir yandan ve orta kulağa sığabilecek kadar da küçük olması gerekiyor. Yeteri kadar da kanalı kapsaması gerekiyor ki müzik ya da ses algısını daha tamamlayıcı bir özellikte olsun. Elektronik devre, bu da gene kritik. Bunun çok düşük güç tüketimli olması lazım. Çünkü asıl yola çıkışımız burada. Yani orada aslında akustik sinyalden gelen enerji bütçesiyle sizin kullanabileceğiniz, elektroniklerin kullanabileceği bütçe çok sınırlı. O yüzden de burada bir sorun var. Bütün bu sistemin entegre edilmesi, hem esnek bir taban üzerinde olması hem de biyo uyumlu olması başka bir problem. Ve tabii burada bir de enerji üretimi yapmanız gerekiyor. Gene düşük bütçeli akustik enerji bandından alıp pili şarj etmeniz gerekiyor. Bunun her bir aşamasıyla ilgili çalıştık. Şimdi kısa kısa örnekler vereceğim. Mesela burada ne geliştirdik? Şu tüycükler dediğimiz piezoelektrik yapıyı geliştirdik. Yani burada hem mikro üretim süreci önemli, hem orta kulağa sığabilecek düzeyde olması önemli, hem de yeteri kadar voltaj üretebilmesi. Bir yandan da bunu hem enerji hasadı için kullanacağız, hem de ses algılama için kullanacağız diyoruz. Esnek taşıyıcı dediğimiz biyo uyumlu malzeme başka bir problem. Onun üzerinde entegre etmek bir problem. Elektronik devre tasarımı bir problem. Bunları her zaman insanda test edemiyorsunuz olarak, hatta hiçbir zaman insanda test edemiyorsunuz ilk başta. İşte hayvan deneyleri yapabilirsiniz ama onların da orta kulak yapıları uyumlu değil. O zaman yapay kulak zarı yapmak gerekiyor. Gerçek insan kulağının titreşimini tamamen modelleyebilecek, birebir uyabilecek bir sistem. Ve bunun ötesinde de bir takım in vitro ve in vivo testlerin yapılması gerekiyor. Akustik algılayıcılara bakarsak aslında sonunda ürettiğimiz yapı böyle bir yapı. 8 tane tüycük var diyebiliriz. Ben tüycük diyorum ama bunlar piezoelektrik tremplen yapısı aslında. Bu bir müzik kutusuna çok benziyor. Yani müzik kutusunda bu tremplenler çarptığınız zaman ses çıkarır, müzik oluşturur. Burada olan şey tam tersi. Dışarıdan gelen frekansı yakalayıp kendi titreşiyor. Ben oradan elektrik sinyali üretip siniri uyaracağım, sinyali göndermeye çalışıyorum. Bu da aynısının enerji hasadı için kullanılacak olan versiyonu. Bakın buradaki o yapılar birazcık daha büyük, daha geniş. Neden? Çünkü çok fazla voltaj üretmem gerekiyor. Burada karmaşık üretim süreçleri var. Hiç onlara girmeyeceğim ama bunların hepsi batch fabrication dediğimiz, yani bir tane silisyum pul üzerinde birden fazla çipi ürettiğimiz temiz oda prosesleri sonucunda üretiliyor. Ve bir ürettiğimde birden fazla çıkıyor ve farklı farklı yapılar var. Her birini test etme şansımız oluyor. Burada bu enerji üreticinin testlerini görüyorsunuz. Aslında işte 590 Hz'de 61 mikrowatt üretmişiz. Çok düşük gibi görünüyor ama bu literatürdeki rekor seviye 61 mikrowatt. Biz İlk başlarken şey diyorduk, 100 mikrovat üretebilirsek, 100 mikrovat iyi bir sayı, biz bununla şarj edebiliriz. Yani 8 saat gece yatarken şarj eder, 16 saat kullanırız. Biraz sınırda bir tasarım tabii, yani burada çok agresif bir tasarım yapıyoruz ama 60 mikrovat ulaşabildiğimiz nokta literatürdeki rekor rakam. Sonrasında şöyle bir şey oldu aslında, biz elektronik devrenin üretimini yaparken harcadığı güç tüketimini çok düşük yapabildik. O noktaya geldiğimizde aslında enerji harvester'a ya da enerji hasadı sistemine gerek olmadığını gördük. Neden? Çünkü 500 mikrovatın altına indiğimiz noktada standart kokteyl implantlarda olduğu gibi RF yoluyla şarj etme imkanımız oluyor. Bugün telefonlarda yaptığımız kablosuz şarj gibi. Onu yapınca bir şarj bir hafta sistemi taşıyabilecek hale geliyor ve bu mekanik, ekstra mekanik yapıya, işte sistemin güvenilirliğini sıkıntıya sokabilecek ekstra mekanik yapıya gerek de kalmıyor. Ama ona rağmen enerji hasadı sisteminde elde ettiğimiz sonuçlar gayet ümit vericiydi. Algılayıcılar kısmında kütlesi 12.2 mg. Bunu özellikle söylüyorum çünkü burada orta kulağa bir tane mekanik parça koyuyorsunuz. Aslında orta kulağın mekanik yapısını da değiştiriyorsunuz. Bunun 20 mg'dan az olması gerektiğini hesapladık. 12.2 mg 8 kanalda çalışacak ve o orta kulağa oturabilecek bir sistem tasarlayabildik. Bunun da yine bir takım mekanik tasarımları ve üretim süreçleri oldu. Bunu yaptık. Testlerde gördük aslında her bir frekansta çok güzel voltaj alabiliyoruz. Hani bu voltaj elektronik devrede tabii belli bir forma sokuluyor. Sinirin algılayabileceği bifazik dediğimiz pulsa dönüştürülüyor. Siniri uyarmak için o şekilde kullanılıyor. Sonra bunun paketlemesi gündeme geldi. Paketlemede bu esnek yapı ile ilgili çalışmalar yaptık. Yani bakın, eğer enerji harvester'ı kullanmak isterseniz hem onun hem akustik algılayıcıların olduğu hem de bunu kapatan, yani dışarıdaki dokuya dokunmasını engelleyen bir kapak sistemi ve elektriksel sinyalleri dışarıda hiçbir tel olmadan sinire taşıyabilecek esnek yapıyı yaptık, düşündük. Bu ilk ürettiğimiz yapılardı. Yaklaşık 2-2,5 sene önce burada elektrik sinyalini taşıyan tabanı görüyorsunuz. Arada iki çipi birbirinden uzak tutacak, o işte tramplenlerin birbirine çarpmasını engelleyecek bir ayraç var. Onun üzerine diğer çipleri oturtup yani şu boyutlarda bir sistem geliştirebildik. Hatta bunu bir elektronik karta bağlayıp ilk testlerini de yapabildik. Bir de tabii burada aslında elektronik devre, hani tamam sinyali aldık ama akustik sinirlerin anlayacağı, yani odatör sinirlerin anlayacağı, işitme sinirinin anlayacağı hale dönüştürmek gerekiyor. Buradaki amaç aslında pek çok frekansı alacak ve bu sayede yüksek kaliteli ses algılaması sağlayacak ve düşük hacim, düşük enerji tüketimi ve maliyet olması gerekiyor. Elektronik devrenin bir kısmı da enerji hasadına ayrılmış durumda. O da dediğim 4 kHz'de gelen, ayrı bantta gelen sinyali alacak, pili şarj etmek için kullanacak. Bunu yaparken de kendisi minimum güç tüketimi yapacak ki enerji verimliliği söz konusu olsun. Bununla ilgili çok farklı tasarımlar yaptık. Detayına girmeyeceğim ama yani sonuçta 8 kanaldan sinyal geliyor. Bizim arada elektronik devremiz var. Bunları işliyor ve güç tüketimini azaltırken işte akım kontrolleri yaparak siniri uyarmaya çalışıyor. Burada oluşan bifazik pulsları görüyorsunuz. Bu sinire giden sinyal, en son sinire giden sinyal. Bunun genliğini ve işte şiddetini ayarlayabiliyoruz elektronik devreden. Bu önemli bir nokta çünkü bugün kullanılan kokteyl implantlarda da aynı şey var. Aslında hastaların tepkileri birbirine göre değişiyor ve fitting dedikleri bir süreç var. Dışarıdan bazı tonları aynı equalizer'ı açar kapatır gibi kapatmanız gerekiyor. Bu sistemde de öyle bir özellik var. 8 kanalın verdiği sinyali hastanın algısına göre değiştirip açma şansımız oluyor. Bu ilk test düzeneklerimiz, yani ilk yaptığımızda bütün elektronik devre bir board üzerinde, aslında bir tane IC, geri kalan kısım test amaçlı kullanılıyor. Şurada yapay kulağımız var. Yapay kulağın üzerine oturtulmuş tek kanallı sensörümüz var. Buradan sesi veriyoruz, kulaktan geçiyor gibi geçiyor, titreşim oluyor. Bu da dB'yi ölçüyor, ne kadar şiddette geldiğini gösteriyor ve sonunda sinirin istediği sinyali üretiyor muyuz, üretmiyor muyuz ona bakıyoruz. Bunun farklı farklı versiyonlarını yaptık. Ve sonunda aslında şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani böyle bir ses verildiği zaman bunun aslında gerçek spektrogramı bu şekilde. Bizim çipten çıkan sistemse bu şekilde. Yani burada birbirinden biraz farklı görünüyor. Biraz daha gürültülü gibi ama bakarsanız her bir kelime algılanabilecek düzeyde. Arkada bir miktar gürültü olmasına rağmen. Birazdan hatta bir kısa Odyolar da dinleteceğim. Orada da göreceksiniz. Yani anlaşılabilir bir hale getirebiliyoruz. Enerji hasadı için yaptığımız elektronik devreler var. Burada da aldığımız sonuçlar aslında çok önemliydi. Yani gene dünya rekoru aldık diyebilirim. %90 enerji transfer verimliliği var. Ve bunu yaparken çok düşük miktarda çip üstü indiktörler kullanıyoruz. Genelde bu sistemlerin en büyük handikapı o. Yani büyük bir indiktör kullanmanız gerekiyor. O zaman orta kulağa sığma problemi oluyor. Ya vücut içine sığma problemi oluyor. Ya o sınırlar içerisinde gayet güzel bir tasarım yaptık. Gene onların testlerini yaptık. Biraz hızlı geçebilirim. Ve en son geldiğimiz noktada bu sistemi bir hayvan deneyiyle test etmeyi hedefledik. Bu sonuçlar bu hafta alındı. Aslında hayvan deneyleri geçen 1-1,5 senedir devam ediyor. Ama en taze sonuçları sizle paylaşmak istedim. Burada en son yapay kulak sistemi var. Yapay kulağın üzerine oturtulmuş 8 kanallı algılayıcımız var. Elektronik devre şurada aslında mercimek kadar bir yerde. Ama geri kalan sistem sadece test için yapılmış. Yani en son hastaya kullanılırken bu koca borda gerek olmayacak. Orta kulağa sığabilecek bir sistem. Ginipiklerin sağırlaştırıldığından emin olduktan sonra kulak burun boğaz cerrahi hocalarımızdan rica ediyoruz. Onlar için kullanılan elektrotları alıyorlar, onun kokliyasına yerleştiriyor. Sonra dışarıdan ses tonunu verip ABR okuyarak duyuyor mu duymuyor mu ona bakıyoruz. Bunu yaparken de sesin şiddetini değiştiriyoruz. Burada mesela işte 35 dB'den yanılmıyorsam 35 dB'den 100 dB'ye kadar bir değişim yapıp her bir yerde aslında ABR'de bir artış olduğunu, bu ikinci piklerde artış olduğunu gözlemledik. Bu da aslında gerçekten bunun duyulabildiğini gösteren bir deney. Tabii algı konusunda hala soru işareti var. Çünkü neden? Hayvanın algısını ölçemiyoruz ama duyup duyamadığını ölçüyoruz. Burada da gayet düzenli olarak duyabildiğini gösterdik. Hatta bunu 5 farklı ginipik üzerinde gösterdik. Çok da birbiriyle uyumlu sonuçlar geldi. Bakın bu çip takılmadan önce alınan ABR, hayvan sağırken hiçbir tepki yok, hiçbir frekansta, hiçbir desibelde. Ama diğerinde düzenli olarak artışları görebiliyoruz. Peki burada algılama nasıl oluyor derseniz, aslında onunla ilgili de bir takım deneyler yaptık. Yani işte bizim çipten çıkan sinyali bilgisayara verip yeniden sese dönüştürmeye çalıştık. Konuşma sinyaline dönüştürmeye çalıştık. Sonra ilkiyle, yani ilk verdiğimiz orijinalle aldığımız sinyal ne kadar uyumlu, bunu test etmeyi hedefledik. Burada hatta her bir kanal için alınan ayrı çıktılar var. Sonra onları birleştirip konuşma sinyalini oluşturmaya çalıştık. Burada mesela üstteki sinyal, orijinal dışarıdan gelen sinyal. Şöyle gösterebilirim.
A white silk jacket goes with any shoes.
Bu da aşağıdaki sistemin hastaya duyurduğu ses diyebiliriz. A white silk jacket goes with any shoes. Arkada bir gürültü var ama konuşma anlaşılabiliyor. Bu güzel bir şey. Bir de unutmamak lazım, aslında burada sadece 8 kanallı bir implementasyon var. Yani o 8'i 16 yapmak, 32 yapmak çok da zor bir şey değil. Aslında 2 katman çip kullanmak demek. Orta kulağın izin verdiği kadar üst üste bunlar konabilir durumda. Kanal sayısını arttırdığınız zaman tabii sesin kalitesi artacak. Bu da en son oluşan çip yapısı. İşte ilk gösterdiğim o yapı bu hale evrildi. Esnek taban, elektrik sinyalleri taşıyan, bunun bir üst kapağı var, bir de alt kapağı var. İki taraftan farklı sinyaller taşıyor. 8 kanallı algılayıcı sistemi. Bu enerji hasadı için kullanılan yapı. Burada da elektronik devre var. Bu elektronik devre aslında şurada bir yere oturuyor. Şu ortadaki kısım sadece. Geri kalan kısım da orta kulağa konulmuş oluyor. Burada da yine aslında verdiğimiz sesle aldığımızı karşılaştırıyoruz.
Flamenco, a fully implantable MEMS-based autonomous cochlear implant.
Bu orijinal sesti. Bu da bizim sistemin çıktısı olan ses.
Flamenco, a fully implantable MEMS-based autonomous cochlear implant.
Bir öncekiyle fark şu aslında. Bir öncekinde erkek sesi vardı. Burada kadın sesi var. İkisinde de algılama gayet net anlaşılabiliyor. En son geldiğimiz noktada bir de bunlar için kadavra deneyleri yaptık. Kadavra deneylerini başlattık. Bunlar da yine yeni görüntüler. Bunu ilk başta kulak zarına oturtmayı düşünmüştük. Fakat kulak burun boğaz doktor hocalarla konuştuğum zaman aslında o kulak zarına oturtmanın kolay olmadığını, zamanla kulak zarının deforme olabileceğini, böyle bir şey olmasa bile ameliyatta bir takım zorluklar yaşanabileceğini söylediler. Bunun en güzel olması gereken yerin bu örs çekiç üzengi üzerinde ortadaki kemikçiye oturtulmasının daha doğru olacağını söylediler. Bu sefer oturduk. Bunu oraya nasıl oturturuz? Onun üzerine de bir çalışma yaptık. Burada mesela titanyum yapılar oluşturduk. Klips gibi. Yani doktor gidiyor oraya klips gibi oturtuyor. Üzerinde de bizim çipimiz yapışmış durumda. O klipsi de işte kemik çimentosu dedikleri bir şeyle oraya sabitliyoruz. Açısını ayarlamak tabii buradaki önemli zorluklardan bir tanesi. Bakın burada kadavrada açılmış orta kulakta o bizim kastettiğimiz kemiğin bir kısmını görüyorsunuz. Yani şu kadarlık bir alandan girip oraya oturtması gerekiyor. Şu da bizim titanyum yapı, bizim çipi taşıyacak olan. Oraya sığabildiğini, oturabildiğini, orada durabildiğini gösterdik. Sonra hatta üzerine de bizim çipi oturttuk. Bakın şey esnek taban sinyalleri taşıyor. Çip burada tam fokuslanmamış, biraz kirli gibi görünüyor ama yani sonuçta oraya oturabildiğini gösterdik. Bu fotoğrafı çekerken çok heyecanlanmıştım. Böyle. Çünkü hep önce animasyonlarda var. İşte orta kulağa sığacak mı, sığmayacak mı diye düşünürken bunu hoca ameliyatı yapıyor orada ve biz sadece mikroskoptan ekrana yansıtılmış görüntüyü görüyoruz. O çipin oraya gidişi hani NASA'da şeyler olur ya, mühendisler roketin fırlatılmasını izlerler. Aynı onun gibi oraya yavaşça gidecek, sığacak mı, sığmayacak mı heyecanlı çok yaşamıştım. Şimdi önümüzdeki ay bunun işte akustik testleri yapılacak yine kadavra üzerinde. Ben umarım vaktimi çok aşmamışımdır ama teşekkür etmem gereken arkadaşlarım var. Burada benim grubumda beraber çalıştığım doktora öğrencileri ve uzman araştırmacılarımız, master öğrencilerimiz, bir de onlardan daha fazla mezunlarımız var. Bunların hepsi de çok önemli yerlere geldiler. Yani yakın zamanda ismini duyacağımız çok arkadaşlar var. Mesela Koç Üniversitesi'nde yeni başlayan Levent hocamız var. Beraber bu projeye başlamıştık. Yakın zamanda o da ERC'ye aldı. Her birini tek tek sayamıyorum ama hepsi hakikaten ülkenin bilim alanına katkı verecek arkadaşlar. İleride belki burada beraber çalışacağımız arkadaşlar diye görüyorum. Ve tabii beraber çalıştığımız hocalarımız ve işbirliği yaptığımız üniversiteler, bölümler var. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Burada Bilim Akademisi'nin desteği benim için çok değerli. Bilim Akademisi'nin vizyonunu ve hedefini bilen, onu yakından takip eden birisi olarak hem bir ödülle desteklenmiş olması hem onun bir parçası olabilmek benim için çok büyük gurur kaynağı. Çok teşekkür ederim vaktiniz için. Umarım çok aşmamışımdır vaktimi. Değişiyor tabii gruba gelip gidenler.
Diadoktorföz yöntemi sadece kandaki kanser hücrelerinde mi çalışmaktadır yoksa katı dokularda da denenebilir mi? Evet ise kendisi pasif elektriksel özellikleri dışında elektriği kullanan nöronlarda, beyin dokusunda da onu kullanmak mümkün olur mu? Denediniz mi?
Dielektroforezde aslında bir akış olması gerekiyor. Bir orta, yani bunu o yüzden aslında misket örneğini vermiştim. Hani misketleri düşünün, bir ortamdalar. Bu bir su ortamı olabilir ya da hava olabilir. Elektrik alanı uyguladığınız zaman o alanda hareket ediyorlar. Ve siz o harekete göre, tipik elektroforezdeki ayrıştırma gibi, elektroforezde yüklü parçacıkları ayrıştırırsınız, DNA gibi. Dielektroforezde yüklü olmayan, dielektrik özellikleri olan parçacıkları ayrıştırırsınız. Dolayısıyla katı doku üzerinde onu yapmak kolay olmayacaktır. O ayrıştırmayı göremezsiniz diye düşünüyorum. Ama dokudan aldığınız bir hücreyi, yani illa kanda olması gerekmiyor, belli bir solüsyona koyarak, yani hücreyi ayrıştırdıysanız eğer, aynı sistem içinde özelliklerine bakabilirsiniz. Tabii ki. Deney olarak bir MCF7 hücre hatlarıyla çalıştık. Meme kanseri hücre hatları. Bir de K562 ile çalıştık. Çünkü onlara erişmek kolay ve elektriksel özelliklerini çok net literatürden bulup deneyip görebildiğimiz özellikler olduğu için. Sonrasında aslında hedefimiz bunu rutin uygulamada kullanılacak bir sistem haline getirmekti. Bu spin-off şirketten bahsederken o teknoloji oraya aktarıldı. Hani böyle bir şey de kullanılabilir mi diye. O zaman da o firma içerisinde iki tane teknolojimiz vardı. Bir tanesi bu ilaç dirençliği tespit için kullanılan sistemler. Diğeri de kanda dolaşan kanser hücrelerini ayrıştırmak, ender kanser hücrelerini ayrıştırmak üzerine. Orada aslında işin biraz akademik taraftan çok market tarafı ağır basmaya başladı. Çünkü bir yabancı firmayla çalıştık. Onlar bizim için bir market taraması yaptılar. Uzak Doğu'da, Amerika'da, Avrupa'da ve bu iki teknolojiye baktılar. Bunlardan hangisi ürün olur? Ürün olursa doktorların ilgisini çeker. Çok şaşırtıcı biçimde bir şey geldi. Dediler ki yani bu çoklu ilaç dirençliği önemli ama ya bunun çok kullanıcısı olmayabilir. Çünkü zaten rutinde kullanılan bir takım yöntemler var. Hani onun ötesinde de yani özellikle kanserde protokoller oturmuş durumda. Hani siz bu kullanılmayacak deseniz bile çoğu zaman bir dirençle karşılaşacaksınız. O protokol uygulanacak. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Çok saygıdeğer doktor hocalarımız var. Ama bu kullanımda sıkıntı olabilir gibi bir geri bildirim geldi. O yüzden firma içerisindeki çalışmaları ender kanser hücrelerini ayıklama üzerine yoğunlaştırdık. O yüzden bu farklı hücrelerle testler devam etmedi.
İlgili bir kulakla ilgili bir soru sormak istiyorum hakikaten. Şimdi normal kulakta yani benim anladığım kadar sesi beyne ileten şey o ses telleri orada oluşuyor gelen sinyalle birlikte. O ses tellerinden üretilen o sinyaller bir şekilde sinir hücrelerine bağlı ki sinirler beyne iletiyorlar onu. Şimdi sizin üretmiş olduğunuz ya da sizin tasarlamış olduğunuz bu sistemde benim anladığım kadar bu ses tellerini tasarlayacak, yeni baştan kendi başına yapacak bir oluşum, bir sistem geliştiriyorsunuz. Benim sormak istediğim bunların beyne iletilmesi için sinirlere nasıl bağlantı yapılacak? Çünkü o iyi bir bağlantı yapılamazsa zaten beyne o ses bilgisinin gitmesi çok zor aslında. Yani belki de yanlış bir soru soruyorum.
Yok, çok çok doğru bir soru hocam. Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Ben orayı detaylı açıklamadım. Onu açıklama fırsatı vermiş oldunuz bana. Teşekkür ederim. Burada aslında o tüycük dediğimiz yapılar kokleanın içinde olan yapılar ve kokleanın yapısında her bir frekansa duyarlı sinir hücreleri dizilmiş durumda. Standart koklear implantlarda yapılan o kokleanın içine bir elektrot sokuyorlar. O da bükülebilen bir elektrot. Kokleanın bir tarafını açıyor, elektrodu sokuyor içeri doğru. Elektrodun belli dokunma noktaları var. Onlar oradaki hücrelere, sinirlere dokunarak ilgili frekansı oraya aktarıyor. Bizim yaptığımız sistemde o kısım gene aynı. Gene aynı elektrodu kullanıyoruz. Anladım. O sinire dokunma kısmını o elektrotlar yapıyor. Ama oradaki tüycükleri elektriksel olarak yapıp orta kulağa taşımışız gibi düşünebilirsiniz. Onu benzeten bir yapı var. Tramplan yapıları, tüycük gibi olan. Orta kulakta bir yerde duruyor. Aslında bakarsanız bunun sonraki çalışmalarda şunu gördük. İlla orta kulakta olmasına gerek de yok. Yani burada kulak dışında bir yerde ya da deri altında bir yere koyup aynı sesi yakalayıp o tüycüğü orada çalıştırabilirseniz önemli olan bifazik sinyali üretmek. Bifazik sinyali zaten standart kokleer elektrotlarda olan elektrotlarla ilgili sinire ulaştırabiliyorsunuz. O kısımda bir değişiklik yok hocam.
Anladım. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben.